قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler, işte onlar Allah'ın rahmetini umabilirler. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki, onlarda hem büyük günah hem de insanlar için bazı yararlar vardır. Ama günahları yararlarından daha büyüktür. Ve sana neyi infak edeceklerini sorarlar. De ki, ihtiyaçtan arta kalanı. Böylece Allah size ayetlerini açıklar, umulur ki düşünürsünüz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 23'tir 1404, Hicri Kameri 18 Muharrem 1447 ve Miladi Takvimli 14 Temmuz 2025 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameney sizler için akşam haberleri ve günün siyasi yorumlarını aktaracağım. Ardından İran Hanım Podcast'i, İranlı Ünlüler, Unutulmaz Mefahirler, Gençlik Gevheri ve Hidayet Hadisi adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. İspanyolca çevrilen rehberin konuşmalarından oluşan kitap Venezuela'dan tanıtıldı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü müzakerelerin yeniden başlaması İran'ın diplomasiye etkin şekilde güven duymasına bağlıdır dedi. İran Genelkurmay Başkanı düşmanları uyardı. Tuğgeneral Heyderi İran'ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü korumak sürekli bir görevdir dedi. Almanya Trump'ın İran ile gerilimin artmasından sorumlu olduğunu belirtti. Ve UNICEF Gazze'de çocukların katledilmesinin korkunç olduğunu belirtti. Şimdi haberler. Müzik. Venezuela'da düzenlenen 21. Uluslararası Kitap Fuarı'nda İran İslam Cumhuriyeti'nin Venezuela Kültür Ateşesi'nin girişimiyle İnkılap rehberinin Filistin hakkında yaptığı konuşmalardan oluşan Filistin Direnişi Devam Ediyor adlı kitap bir Venezuela yayınevi tarafından İspanyolca olarak yayımlandı. Venezuela Uluslararası Kitap Fuarı 12-22 Temmuz tarihleri arasında Caracas şehrinde düzenlendi. İran'ın Venezuela Kültür Ateşesi Ali Faramerzi, fuarın yoğun ilgi gördüğünü belirterek şunları söyledi. Fuar boyunca İnkılap rehberinin Filistin direnişi konusundaki konuşmalarını içeren kitap ile birlikte Chavez'in İran Seyahatleri adlı iki kitap tanıtıldı ve ziyaretçiler tarafından özel ilgiyle karşılandı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, pazartesi düzenlediği basın toplantısında Avrupa'nın snapback tetik mekanizmasını devreye sokma tehdidine ilişkin olarak şunları söyledi. İran'ın barışçıl nükleer tesislerine yönelik saldırılar dikkate alındığında, kapsamlı ortak eylem planı kapsamındaki mekanizmaların kullanılmasının hiçbir geçerliliği kalmamıştır. Bu bağlamda söz konusu mekanizmayı devreye sokma tehdidi tamamen siyasi bir girişimdir ve İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı bir tutumdur. Bu gibi eylemler mutlaka uygun ve orantılı bir yanıtla karşılık bulacaktır. Bekay şöyle devam etti. Snapback mekanizmasının ne hukuki ne de siyasi bir temeli vardır. Bu konuyu daha önce defalarca dile getirdik. Son gelişmeler ışığında bu gibi mekanizmalara başvurmak her zamankinden daha temelsiz, hukuki ve ahlaki meşruiyetten yoksun bir eylem olup sadece Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararında bazı gerekçelerle yer almış bir imkanın siyasi amaçlarla araçsallaştırılmasıdır. Bu durumun hiçbir gerekçesi kabul edilemez. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, müzakerelerin yeniden başlaması yalnızca İran'ın diplomasinin gerçekten etkili olabileceğine dair güven kazanması durumunda mümkün olacaktır, vurgusunda bulundu. İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, pazartesi günü yaptığı açıklamada tetik mekanizmasının devreye sokulmasının düşmanca, meşruiyetten yoksun ve Avrupa tarafları için maliyetli bir sürecin başlangıcı olacağını vurguladı. Azizi X sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. İran İslam Cumhuriyeti tetik mekanizmasının aktifleştirilmesini bir baskı aracı değil, düşmanca, gayrimeşru ve Avrupa tarafları açısından pahalıya mal olacak bir eylem olarak görmektedir. İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı ayrıca şu uyarıda bulundu. İran İslam Cumhuriyeti tam hazırlık ve kararlılıkla bu hatanın bedelini karşı tarafa ödetecektir. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında Avrupalı ülkelerin İran'a karşı tetik mekanizmasını devreye sokma tehdidine ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi. Bu meselenin hiçbir hukuki ya da uluslararası dayanağı yoktur. Bu mekanizmanın tehdit unsuru olarak kullanılması tamamen siyasi ve İran'a karşı bir çatışma eylemidir. Böyle bir durumda gerekli yanıt verilecektir. İran İslam Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı pazartesi günü yaptığı açıklamada, eğer düşmanlar bir kez daha hata yaparlarsa, savaşçılarımız daha önce doğrudan da güçlü ve pişmanlık verici bir yanıt vermeye tamamen hazırdır, dedi. Tuğgeneral Seyit Abdurrahim Musevi, İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Uzay Kuvvetleri'ni ziyaretinde, bu kuvvetin komutanı ve subaylarından bir grupla bir araya gelerek İran İslam Cumhuriyeti'nin kudretli şehitlerini rahmetle andı ve şu ifadeleri kullandı. Hava Uzay Kuvvetleri'nin 12 günlük dayatılan savaş süresince sergilediği güç gösterisi şimdiye kadar yapıların çok ötesindedir. Hatta kutsal savunma dönemindeki büyük operasyonlardan bile daha önemliydi. İran Genelkurmay Başkanı ayrıca İslam Cumhuriyeti'nin varlığı ve toprak bütünlüğünün bugüne kadar hiç bu kadar tehdit altında olmadığını belirterek şunları vurguladı. İslam İnkılabı'nın sadık evlatların azmi, kararlılığı, yeteneği ve cesaretiyle bu olayda kaybettiğimiz büyük komutanların sancağını asla yere düşmeyeceği ve mutlaka İran İslam Cumhuriyeti'nin nihai zaferine kadar ilerleyeceğine inancımız tamdır. İran İslam Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kümers Heyderi, pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Biz her zaman şehit ailelerinin sabrı ve direnişine minnettarız ve İran'ın bağımsızlığı ile toprak bütünlüğünü korumayı sürekli bir görev olarak görüyoruz," dedi. Tuğgeneral Heyderi, şehitlerin yüce konumuna ve İran İslam Cumhuriyeti'nin güvenlik ve gücünün yükseltilmesindeki benzersiz rollerini işaret ederek şöyle konuştu. Savunma ve direniş sancağı, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruna kadar daima dalgalanacaktır ve bu sancak İran'ın kahraman askerleri ve fedakar güçleri tarafından asla yere düşürülmeyecektir. İran Kara Kuvvetleri Komutanı ayrıca şunları ekledi. Şehitler, İran milletinin onuru ve özgürlüğü için yol gösterici bir ışıktır ve onların fedakarlığı bugünkü kalıcı güvenliğimizin teminatıdır. İran İslam Cumhuriyeti Aras Serbest Bölgesi İmar ve Altyapı İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı İbrahim Selami, pazartesi günü yaptığı açıklamada İran ile Avrasya ülkeleri arasında ticareti canlandıracak olan stratejik Avrasya Yolu Projesi'nin %90 fiziki ilerleme kaydettiğini duyurdu. Selami, projenin inşaat çalışmalarının son aşamasına geldiğini belirterek, İvoğlu, Gürdiyan rotası olarak adlandırılan ve Avrasya yolu ismi verilen bu proje, hem bölgesel ticaret açısından büyük önem taşımakta, hem de Doğu Azerbaycan eyaletinde bulunan Colfa şehrine ağır vasıta girişini azaltarak trafik yükünü hafifletmektedir. Bu nedenle proje, Aras Serbest Bölgesi'nin öncelikli altyapı çalışmalarından biridir, dedi. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İsrail rejiminin İran ile nükleer tesislerine yönelik saldırıları ve bu saldırıdan kaynaklanan gerilimlerin artmasında Amerika Başkanı Donald Trump'ı sorumlu tuttu. Steinmeier, Alman kamu televizyonu ZDF'e verdiği demeçte, Trump'ın 2018 yılında tek taraflı olarak İran nükleer anlaşmasından çekilmesinin İran ile yaşanan nükleer gerilimin artmasına yol açtığını belirtti. Almanya Cumhurbaşkanı 2015 yılında uzun müzakereler sonunda İran'ın nükleer programı ile ilgili bir anlaşmanın imzalandığını hatırlatarak, o dönemde İran, bugün sahip olduğu tehlikeli kapasiteden oldukça uzaktaydı ancak bu anlaşmayı ilk fesheden Trump oldu ve İran'da buna karşılık nükleer programını daha da geliştirdi ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, Filistin'de su dağıtım kuyruğunda 7 çocuğun hayatını kaybettiği raporlarına dikkat çekerek Gazze'de çocuk katliamının korkunç olduğunu söyledi. Russell, bu olayın kadın ve çocukların yiyecek yardım kuyruğunda öldürülmesinden sadece birkaç gün sonra gerçekleştiğini belirtti ve şöyle devam etti. İsrail rejimi çatışma kurallarını gözden geçirip uluslararası hukuka uygun olarak sivillerin can güvenliğini sağlamalıdır. UNICEF Başkanı daha önce Gazze'de binlerce yeni doğan bebeğin insani yardımlara erişim kısıtlamaları nedeniyle yeterli beslenme alamadığını ve hayatlarını tehlikede olduğunu uyarmıştı. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Eğer şimdi harekete geçmezsek Benjamin Netanyahu hükümetinin işlediği suçlara ortak olacağız," ifadelerini kullandı. Petro, Kolombiya halkı ve hükümetinin İsrail'e kömür ihracatını durdurmak gibi attığı adımları hatırlatarak, İsrail'e karşı kararlı tutumlardan dolayı Güney Afrika ve Malezya gibi ülkelere teşekkür etti. Ve İbranice yayın yapan ekonomik gazetelerden Globes, pazartesi günü Tel Aviv borsasında tüm ana endekslerin sert düşüş yaşadığını ve her birinin %2'nin üzerinde değer kaybettiğini yazdı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumuyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumu konumuz Derviş Bihel'in uyarısı ile ilgili. Yemen'in yeni operasyon dalgası Kızıldeniz'de Batı için yeni bir kabus dedi. Alman Der Spiegel dergisi, Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin, İsrail ve müttefiklerinin çıkarlarına yönelik artan saldırılarına dikkat çekerek, bu durumun Berlin açısından endişe verici olduğunu yazdı. Son günlerde Yemen güçleri, İsrail rejimiyle bağlantılı hedefler ile Eilat ve diğer limanlara giden gemilere yönelik saldırılarını arttırmış durumda. Bu durum, uluslararası medyanın ve Batı liderlerin dikkatini tekrar Yemen'e çevirdi. Der Spiegel şu ifadeleri kullandı. İngiliz kargo gemisi True Confidence Kızıldeniz'de batınca dünya şoka girdi. Gazze'deki savaşın başlaması ve İsrail'in bölgedeki ülkelere yönelik saldırılarının artmasıyla birlikte Yemen Silahlı Kuvvetleri Filistin halkına destek amacıyla İsrail'e yönelik saldırılarını sürdüreceklerini ilan etmişti. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri yakın zamanda gerçekleşen operasyonlara atıfta bulunarak, İsrail'e ait gemilere yapılan saldırılar Filistin halkıyla dayanışma çerçevesinde gerçekleşiyor ve devam edecek dedi. İsrail medyasının itirafına göre saldırıların artmasıyla İsrail, Yemen'le başa çıkabilmek için Amerika'ya başvurmuş durumda. Kanal 11 televizyonu İsrail'li yetkililerin Amerikalılardan Yemen sahasına geri dönmelerini talep ettiğini aktardı. İsrail'in Ma'arif gazetesi de bir yetkilinin şu sözlerine yer verdi. Yemen ordusunun saldırıları artık uluslararası bir soruna dönüşmüştür. Ensarullah'a açık bir mesaj vermek için geniş bir koalisyon kurulmalı. Der Spiegel yazısında şu bilgileri paylaştı. Kızıldeniz ve Aden Körfezi yaklaşık 1,5 yıldır denizcilik için tehlikeli bölgeler haline gelmiştir. Dünya deniz ticaretinin %15'i Yemen'in kontrolündeki Bab-ül-Mendeb boğazından gerçekleşmektedir. 2023'ten bu yana Ensarullah en az 130 gemiye saldırı düzenlemiştir. Dergi Ensarullah hareketinin 10 yıllık iç savaşın ardından Sana'da iktidara geldiğini hatırlatarak bugün küresel bir çatışmanın aktörleridir değerlendirmesinde bulundu. Coğrafi olarak Yemen'in Almanya'dan 5000 kilometre uzakta olmasına rağmen Berlin için önemli olduğu vurgulandı. Çünkü burası Asya ile Avrupa arasındaki en kısa deniz ticaret yoludur. Alternatif yol olan Ümit Burnu, deniz yolculuğunu 14 gün uzatmakta ve maliyetleri önemli ölçüde artmaktadır. Bu nedenle Alman askerleri şu anda Avrupa görev gücü kapsamında hava sahasını denetleme görevinde yer alıyor. Ancak Der Spiegel'e göre Yemen tehdidinin sınırlanması gerektiği açık. Fakat uluslararası düzeyde bir kafa karışıklığı hakim. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, günün siyasi yorumunu dinlediniz. İran Radyo Podcast. Ben İran'ım. İranlı bir kadın. Bu podcast'te hayatımın çeşitli günlerini acı ve tatlı olayları ile sizlere anlatacağım. Merhaba. İran Hanım Podcast'inin bir başka bölümüne hoş geldiniz. Hayatımın bir başka hikayesiyle karşınızdayım. İranlı hanım, her zamanki gibi lütfen benimle kalın. Fakat konuya başlamadan önce kısa bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Dinleyiciniz podcast, İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bu Bu sabah her zamankinden daha erken uyandım. Elbette çalar saatin sesiyle veya çocukların uyanmasıyla değil, perdeden içeri giren ve odadaki fotoğraf çerçevesinin üzerine düşen ışıkla. Bir sürü anı ve gülümsemenin olduğu bir fotoğraf çerçevesi. Düğün törenimizi kutlarken eşimle birlikte gülümsediğimiz gün. İkimizin bu fotoğrafını çektiğimiz günden bu yana birkaç yıl geçti ve bugün kahve ve benim evlilik yıl dönümümüz. Dürüst olmak gerekirse zaman su gibi akıp geçiyor. Sanki dün Bismillah demişiz ve birlikte ortak hayatımızı başlattık. Düğün törenimizin ne kadar büyüleyici ve unutulmaz olduğunu iyi hatırlıyorum. İran kültürümüzdeki düğün törenleri ve nikah törenlerine ne kadar aşina olduğunuzu bilmiyorum. Ama bu bölümde ve evlilik yıl dönümümüzde bahanesiyle sizinle İran'daki düğün törenleri hakkında konuşmak istiyorum. İran kültürümüzde bir düğün sadece iki kişilik bir kutlama değil, bir toplum ritüelidir. Çeşitli aile üyelerinin, arkadaşların, tanıdıkların ve hatta komşuların katıldığı bir törendir. Elbette zaman geçtikçe ve yaşam tarzları değiştikçe bir düğün kutlamasının yapılma biçiminde ve tarzında bazı değişiklikler oldu. Ancak İran'ın birçok yerinde evlilik hala çekici ve güzel geleneklerle gerçekleşir. Kültürümüzde düğün töreninin önemli kısımlarından biri isteme, kız istemedir. Yani damadın ailesi çiçekler ve tatlılarla kızın ailesinin evine gider ve iki aile arasında ilk konuşmalar yapılır. Bu tören sırasında konuklara genellikle çay, tatlı ve şerbet ikram edilir. İsteme töreni sırasında her şey yolunda giderse ve bayanın cevabı olumluysa o zaman belleburun yani söz kesimi töreni zamanı gelmiştir. Bu törende iki aile bir araya gelir ve gelin ve damadın gelecekteki yaşamlarının genel koşulları, örneğin düğün töreni günü hakkında konuşulur. Söz kesimi töreni sırasında gelini hediyeler getirmek gelenekseldir. Düğün töreninin türü ve şekli, davetli sayısı ve törenin yeri İran'ın farklı bölgelerinin gelenek ve göreneklerine göre değişir. Bazı İranlı aileler düğün törenini evde yapmayı tercih ederken, diğerleri düğün törenlerinin yapılabileceği bahçelere ve çeşitli salonlara giderler. İran'da Hanabandan, kına yakma töreni adı verilen bir geleneğimiz daha var. İran kültüründeki son evlilik ritüellerinden biri olduğu söylenebilecek olan Hanabandan töreni, aslında gelini uğurlama törenidir. Gelinin babasının evindeki resmi varlığının son gecesinde yapılan ve özel bir atmosfere sahip ve duygu dolu bir törendir. Hanabandan töreni özel bir renge ve tada sahip bir törendir. Neşe ve nostaljinin birleşimidir. Bir yandan herkes gelinin evlilik hayatına gideceği ve birlikte bir hayata başlayacağı için mutludur. Diğer yandan baba evine veda etme anı gelin ve aile üyeleri için bir hüzün ve özlem duygusu getirir. Bu törenin neden Hanabandan adı verildiğimizi merak etmiş olabilirsiniz. Şunu söylemeliyim ki Hanabandan töreni gelinin ve bazen damadın ellerine ve ayaklarına kına sürerek aileleri ve yakınlarıyla mutluluklarını paylaştıkları bir kutlamadır. Aslında kültürümüzde kına sadece hoş kokulu bir bitki değildir. Mutluluğun, neşenin ve parlak günlerin başlangıcının sembolüdür. Bu gelenek seyahatnamelerde de yer alır. Örneğin Safevi döneminde İran'a seyahat eden İtalyan gezgin Pietro della Valle notlarında İranlı kadınların kına sürme törenini hayretle anlatmış ve doğuda ellere kına sürmenin güzellik, mutluluk ve yaşam tutkusunun bir işareti olduğunu yazmıştır. Kına genellikle taze çiçek yaprakları, mumlar ve hatta şeker ve şekerlemelerle süslenir. Daha sonra ailenin yaşlı kadınlarından biri, bazen anne veya büyük anne, gelinin avucuna kına koyar ve onun için dua eder. Kalbin derinliklerinden gelen bir dua. Elin mübarek olsun kızım, mutlu olasın, Allah gönlünü mutlu etsin. Evet, bu aynı zamanda Henaben'den kutlamalar için güneydeki bir mübarek olsundur. Duyduğunuz şarkı İran'ın güneybatısında ve Fars Körfezi kıyılarında bulunan bu şehir ilinin sıcakkanlı halkının ritüellerinin ve kutlamalarının kalbinden geliyor. Bu sesler kutlamalarda ve düğünlerde yankılanıyor ve törene özel bir atmosfer katıyor. Bu şarkılar sadece neşe için değil, bir tür hikaye anlatımı, kutlamaların kalbinde hala canlı ve Güney halkının gelenek ve kültürünün bir hikayesidir. İran'daki düğün gelenekleri hakkında konuşulacak çok şey var. Çünkü gerçekten bu toprakların her köşesi güzellik ve iyi ruh haliyle dolu. Düğün kelimesi geçtiğinde bu sadece basit bir kutlama değil, halkın kültürünün bir tür romantik göstergesidir. Giysilerden müziğe, yemeklerden gelenek ve göreneklere kadar her şey eski İran tarihi ve inançlarına dayanmaktadır. İran'da bir düğün sadece mutlu bir gece değildir. Kültürlerin renkliliğini, ailelerin yakınlığını ve insanların zevkini ve sanatını görebileceğiniz bir aynadır. Bu geleneklerin çoğu nesillerden beri gelmiştir ve sevgi ve saygıyla sürdürülmüştür. Bu kutlamalarda mutluluğun herkesin kalbini birbirine yakınlaştıran ortak bir şey olduğu hissedilir ve bu İran düğünlerini her zaman duygular, renkler, sesler ve hayatla dolu hale getirmiştir. Bu güzelliklerin ve geleneklerin hepsini size tek bir bölümde anlatamam. Bu yüzden aslında İran'daki düğün törenlerinin genellemesi olan bu bölüm için bunun yeterli olduğunu düşünüyorum ve hayatımın özel gününe ve evlilik yıl dönümüme geçelim. Sabah kahvaltısından sonra işe gittik. Kahve ayrıca çocukları okula götürdü. Ayrıca sınıfta beni bekleyen sevgili öğrencilerimin yanına gitmem gerekiyordu. Sabahleyin kahvenin evlilik yıl dönümümüz hakkında bir şeyler söylemesini gerçekten bekliyordum ama hiçbir şey söylemedi. Kendi kendime kahvenin işleriyle o kadar meşgul olduğunu ve muhtemelen unuttuğunu söyledim. Ama sorun değil. Hatırlıyorum. Bu yüzden bugün evlilik yıl dönümümüzü kutlamak için küçük, aile dostu bir parti düzenlenecek. Öğlen işten çıktım ve eve coşkuyla gittim. İşten eve dönerken bu akşamki kutlama için küçük bir pasta aldım. Ayrıca Kahve Bey'e bir hediye almayı düşünüyordum. Bu yüzden bir kitapçıya gittim ve kahve için özel ve güzel bir kapak tasarımına sahip bir şahname kitabı aldım. Bir gün kütüphanemizde bulundurmak istediğini söylediği kitabın aynısıydı. Sonra hemen eve döndüm. Kahve ve çocuklar gelene kadar yaklaşık 2 saatim vardı. Mutfağa gittim, pastayı buzdolabına koydum, ayrıca çay da yaptım. Ev taze demlenmiş çay kokmaya başladı. Kendi kendime kahve ve çocuklar gelene kadar öğle yemeği için bir şeyler yapmalıyım diyordum. Pek görkemli bir öğle yemeği olmasını istemiyordum. Sadece evi aromasıyla dolduracak basit ev yemeği olsun istiyordum. Buzdolabına gittim, pilavı ve mercimeği çıkardım. Ayrıca buzdolabından kıymayı da çıkardım. Hem basit hem de anılarla dolu. Özellikle kahve ve benim için. Hayatımızın ilk yıllarında birlikte yaptığımız yemekle aynı. Mercimeği pişirdim ve sonra pilavla demlendirdim. Kahve kuru üzümleri tereyağında kızartırdı. Sonra kıymayı soğanla kızartır ve kavrulmuş kuru üzümle karıştırdık ve pilav demlendikten sonra servis ederken mercimek pilavımızın üzerine dökerdik. O yıllarda bir sürü güzel anı ile mercimek pilavı yapmayı, sebze yemeye ve bir kase yoğurt hazırlamaya başladım. Sıcak soğan, baharat ve tarçın kokusu yavaş yavaş evi doldurdu. Yemek hazır olduğunda küçük bir masa hazırladım ve masanın ortasına küçük bir vazo koydum. Her şey hazırdı. Tek bir şey eksikti. Kapı kilidindeki anahtarın sesi, kahvenin sesi, çocukların sesleri. Birçokları için sıradan olabilecek o anları bekliyordum ama benim için o basit anlar mucize gibiydi ve mutluluk rengine ve kokusuna sahipti. İnsanın asla, asla bitmesini istemediği anlar. Kapı zili çaldığında düşüncelerime dalmıştım. O tanıdık ses, yıllardır beklediğim ses. Anahtar kilitte döndü, kapı açıldı. Önce çocukların kahkahaları, sonra kahvenin sesi. Merhaba, çok güzel kokuyor. Gülümsedim. Sanki ev nefes alıyordu. Sanki her şey olması gerektiği gibi yerine dönmüştü. Kahve ayakkabılarını çıkardı. Çocuklar oyun, çığlık ve kahkaha sesleri eşliğinde içeri koştular. Gözleri parlayarak mutfağa girdiler. Kahve bana baktı ve şöyle dedi. Mercimekli pilav mı? Cidden mi? O günlerin tadını özledim. Çocuklar masanın etrafında oturdular. Onlara yoğurt koydum. Marulu yıkadım ve sebzelerin yanına koydum ve bir an, sadece bir an zaman durdu. O küçük çerçevede kahkaha sesleri ve tarçın kokusu arasında hayatın böyle olduğunu hissettim. Basit, sıcak ve tabii ki mercimekli pilav tadında. Öğle yemeğinden sonra kahve ve çocuklar mercimekli pilavın lezzetinden övgüyle bahsettiler. Dürüst olmak gerekirse kahvenin evlilik yıl dönümümüzü hakkında bir şeyler söylemesini bekliyordum ama söylemedi. Sanki bugün evlilik yıl dönümümüz olduğunu gerçekten unutmuş gibiydi. Çocuklar ödevlerini yapmakla meşguldüler. Kahve kanapeye gitti, oturdu ve telefonunu kontrol etmeye başladı. Ben de tabakları toplayıp mutfağa götürdüm. Biraz üzgündüm. Bir hediye veya özel bir kutlama beklediğim için değil. Hayır, sadece onu hatırlamak istediğim için. Çay hazırlıyordum ki kahve aniden beni aradı. Arkama döndüm, kahve gülümsüyordu. O özel gülümsemesi. Elinde küçük bir zarf vardı. Şöyle dedi, "Unuttuğumu mu sandın? Bu mümkün mü?" Kalbim garip bir şekilde çöktü. Bir şekilde mutlu, bir şekilde şaşırmıştım. Zarfı açtım, içinde el yazısıyla yazılmış bir mektup vardı. Kendi el yazısıydı. Birkaç basit satır ama yüreğinin derinliklerinden. Birlikte yaşadığımız tüm bu yıllar, küçük ev ve mercimekli pilavı, birlikte geçirdiğimiz tüm anlar hakkında. Gözlerimde yaşlar birikti. Sadece bu günü hatırlamak için değil, aynı zamanda insanların bunu söylemeyebileceğini, çok geç söyleyebileceğini ama yüreklerinden söylediklerinde her şeyin anlam kazandığını fark ettiğim için. Perya ve Purya çok heyecanlı ve istekli bir şekilde yanımıza geldiler. Gözleri parlıyordu, sanki bu özel anı bekliyorlardı. Elbette kahve okuldan eve dönerken çocuklara bugün evlilik yıl dönümümüz olduğunu söylemişti. Çay ve pasta hazırladım ve kutlamak için bir araya geldik. Kahve ve çocuklar çay ve pastanın tadını çıkarırken ben yavaşça odaya girdim ve hazırladığım küçük kutuyu getirdim. Geri döndüm ve kutuyu gülümseyerek kahvenin önüne koydum. Kahve hediyesini görünce çok mutlu oldu çünkü kütüphanemizde her zaman özel ve zarif bir şahname cildi olmasını isterdi. Şahname, büyük İranlı şair Firdevsi'nin 4. yüzyılda yazdığı bir kitaptır. Şahname, birçok hikayenin yer aldığı değerli bir eserdir. Tarih boyunca İranlıların cesaret ve kahramanlık hikayeleri. Bu bölümde size Firdevsi ve Şahname'den bahsedecek olsaydım, İran Hanım'ın bu bölümü muhtemelen çok çok uzun olurdu. Bu nedenle şimdilik size Firdevsi'den ve Şahname'nin heyecanlı ve macera dolu dünyasından bahsetmeyi atlayacağım. Ancak size bu büyük İranlı destansı şairi ve ölümsüz hikayelerini başka bir bölümde ayrıntılı ve detaylı bir şekilde anlatacağıma söz veriyorum. Kahvenin evlilik yıl dönümümüz için hediyesinin mektupta yazdığı birkaç satır olup olmadığını hiç merak ettiniz mi? Muhtemelen hatırlarsınız. Bir önceki bölümde amcam ve eşinin gelişini anlattığımda, amcamın gelişine hazırlanırken postacının eşime hitaben bir paket getirdiğini söylemiştim. O günlerde gerçekten çok meşgul olduğum için postacının getirdiği paketi kahveye sormayı unutmuştum. Sonunda bugün evlilik yıl dönümü hediyemizin o pakette olduğunu ve kahvenin büyük bir zevk ve özelle benim için güzel bir kamera sipariş ettiğini fark ettim. Her zaman hayalini kurduğum ve kahve ile birçok kez konuştuğum bir kamera. Paketi açıp kamerayı gördüğümde gözlerim sevinçle parladı. Gerçekten şaşırmıştım. Kahve bu hareketiyle beni ne kadar dinlediğini ve ilgi alanlarımı ne kadar önemsediğini gösterdi. Bu hediye evlilik yıl dönümümüzün tatlılığını ikiye katladı. Bu kamerayla çekilen ilk görüntü evlilik yıl dönümümüz vesilesiyle 4 kişinin aile fotoğrafıydı. Benim, Kahve'nin, Perya'nın ve Purya'nın güldüğü bir fotoğraf. Thank you. Evet, İran Hanım adlı podcastinin bu bölümünün sonuna geldik. Podcastlerimiz ile ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir. Ayrıca İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bu podcasti arzu ettiğiniz takdirde arkadaşlarınıza tavsiye etmeniz bizleri mutlu edecektir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar buluşuncaya değin, esen kalın, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler.
Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizleri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız. Birçokların eserleri hem İran'da hem dünyada yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana, Nizami Gencehi, Şeyh Şahabettin Suhraverdi, Ebu Reyhan Biruni, Hoca Nasreddin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin örnekleridir. Birlikte dinleyelim.
Geçen bölümde İran'ın İslam'dan sonraki dönemde kültürel nüfuz alanından söz ettik ve yine Türklerin İran üzerinde nüfuz ve sultasının, Gazneviler Hanedanı ve ardından da Selçuklular iktidarı ile başlayarak yaygınlaştığını anlattık ve dedik ki, Türkler her türlü etnik bağdan bağımsız bir şekilde İranlı kralların yaptıkları gibi hükümet ettiğini ve hatta bazı Türk hükümdarları kendileri için İranlı olduklarını gösterecek şecereler uydurduklarını beyan ettik. Yeni yeni İslam dinini benimseyen Selçuklu Türkler ilkin otlak ve merak kıtlığı yüzünden de İran'ın kuzey sınırlarına düşman saldırılarına karşı koruma vaadiyle İran'a geldiklerini ancak daha sonra Gaznevi hükümdarların zafiyetinden yararlanarak iktidarı ele geçirdiklerini ve Harezm ve Manviraun Nehir bölgelerine akın ederek bu bölgeleri ele geçirdiklerini ve sonunda da Gaznevi Kralı Mahmud'u yenerek İran platosunun tümüne hakim olduklarını anlattık.
Selçuklular iktidarı ele geçirdikten sonra Gaznevi İmparatorluğu'nun yapısına dokunmadı ve çoğu İranlı olan eski vezirleri ve katipleri sarayda eski mevkilerinde bıraktı. Selçuklular İran padişahlığını ve medeniyetini etnik bağlarına tercih etti ve yağmacı Türk aşiretlerini imarlı kentlere yerleştirmeye çalıştı. Gerçi birçok aşiret kentlere ve köylere yerleşmeyi kabul etmedi. Bunun üzerine Selçuklular bu aşiretlerin saldırı ve yağmalarından korunmak, ayrıca ele geçirdikleri toprakları genişletmek amacıyla gayrimüslimlerle cihat meselesini gündeme getirdi ve bu bahane ile Türk aşiretlerini Anadolu topraklarına ve Bizans İmparatorluğu topraklarına doğru yönlendirdi.
Bu dönemde İslam dünyasının cihat meselesi Maviron Nehir yöresinden Anadolu'ya ve öbür yandan Hindistan'a doğru yayıldı. Ancak bu bölgelerde yaşayan birçok Türk aşireti Müslüman olmuştu. Selçuklu Türkmenler yavaş yavaş Bizans İmparatorluğu'nun topraklarını ele geçirmeye başladı ve bu imparatorluğun nüfuz alanını şimdiki İstanbul ve çevresiyle sınırlandırdı. Türkmen aşiretler hatta İran'da Selçuklu ve Harezmşahi iktidarlarının çökmesinden sonra Anadolu topraklarında Rum Selçuklular adı altında bağımsız bir devlet kurdu. Bu devlet Osmanlı İmparatorluğu'na kadar hayatını sürdürdü.
Selçuklular, İran Selçukluları gibi İran kültürünün etkisi altındaydı ve saraylarında resmi dil olarak Farsça hakimdi. Hatta kralları Aleddin Keykubat gibi İranlı isimleri kullanmaya başladı. Gamere 5. yüzyıldan itibaren İranlı devletler bir bir yok oldu. Ondan sonra Pehlevi rejimine kadar İran tarihinde hakimiyet Türk padişahların elindeydi. İranlılar o dönemde kalıcı Türklere bırakırken kalemi kendi ellerinde tutmayı sürdürdü. Selçuklulardan sonra Uygar dünyasına yani Hindistan'dan Anadolu topraklarına kadar uzanan bölgeye Türk hükümdarlar hükmetmeye başladı. Fakat yaklaşık 1000 yıl süren bu dönemde yine Türklerin hüküm sürdüğü her yerde İranlılar imparatorlukların idari, mali, dini, ilmi ve edebi işlerin başında yer alıyordu.
Gerçi Selçuklu İmparatorluğundan sonra İslami İranlı topraklar sayılan bölgede bir daha o denli büyük bir imparatorluk ortaya çıkmadı ama yine de Mısır'da Memalik, Hindistan'da Moğol ve Anadolu'da Rum Selçukluları gibi hükümdarları Türk kökenli olan fakat İran kültürü ve medeniyetine ve Fars diline benimseyen imparatorluklar o dönemin uygar dünyasına hakimdi. Rum Selçuklular Fars dili ve kültürünü yaygınlaştırma yolunda İran'ın aslan ve güneşten oluşan tarihi işaretini saltanatlarının resmi işareti olarak benimseyecek kadar ilerledi.
Bu dönemde İran tarihi ve kültüründe ilk kez Fars dili ve edebiyatı Türklerin hükmettiği Hindistan'dan Anadolu'ya kadar uzanan topraklarda resmi ve saray dili ve yine başka devletlerle iletişim dili olmuş ve bu sayede İran kültürü de ilk kez yine İran milletinin dili ile o dönemin tüm uygar dünyasına yayılmış ve İran tarihinde görülmemiş bir şekilde nüfuz etmişti. Nitekim hatta tamamen İran asıllı olan ve İran ve dünyanın yarısına hükmeden Hahameneşüler ve Eşkaniler ve Sasaniler dönemlerinde bile tarihi Fars dili veya Pehlevi dili ki bu kadar yayılmamıştı fakat bu olay Türk asıllı hükümdarların döneminde gerçekleşti. İran tarihi kültürel sultanı üstünlüğü askeri üstünlüğe ihtiyaç olmaksızın sağlamanın mümkün olduğunu ortaya koydu. İran kültürü ve medeniyeti İranlılaşan Türklerin kılıç gücü ve öncülüğü ile doğu batı her tarafa yayılmaya başardı. İran'ın kültür elçileri Türk askerlerin peşinden İslam dünyasının her tarafına dağıldı ve o çağların küresel kültürel alışverişinden uzak kalan Çin, Afrika ve Avrupa'nın derinliklerinin dışında dünyanın her tarafında İran'ın kültür elçileri aktif bir şekilde faaliyet yürüttü.
Avrupalı seyyah Marco Polo'dan bile daha uzun mesafeler seyahat eden ünlü Müslüman seyyah ve tarihçi İbn Battuta seyahatlerinin büyük bir bölümünü Kameri 8. yüzyılda gerçekleştirdi. İbn Battuta'nın gittiği her yerde İranlılar vardı ve yaşadıkları diyarın en hassas kültürel mevkilerini kendi tekelinde tutuyordu. İbn Battuta'nın seyahatnamesine bakıldığında 14. yüzyılda dünyanın uygar bölgelerinde İranlı bir tacir, fakih, denizci, katip, siyasetçi, arif veya sofinin bulunmadığı bir yer bulunmuyor. Söz konusu İranlıların çoğu Arapça ad kullanıyordu. Fakat o dönemde insanların soyadı doğdukları diyarın adı olduğundan ve herkes ardından sonra doğduğu yerin adını telaffuz ettiğinden söz konusu İranlıların geldikleri diyarlarda belli oluyordu. O çağlarda İranlılar İsfahan'dan, Semerkant ve Harizm'den, Tabristan'a kadar birçok yörelerden İslam dünyasına yayılmış ve gittikleri yerlerde de işgal mevkiler elde etmişti. O çağlarda İranlılar İsfahan'dan, Semerkant ve Harizm'den Tabristan'a kadar birçok yörelerden İslam dünyasına yayılmış ve gittikleri yerlerde de seçkin mevkiler elde etmişti. İranlılar miladi 10. ile 17. yüzyıllar arasında Afrika'nın Kenya, Etiyopya, Merkezi Afrika ve Tanzanya gibi ülkelerinde aktif bir şekilde faaliyet yürüttü ve bu bölgeleri İran kültürü ve medeniyetiyle tanıştırdı. Hatta Afrika'da 3 asır öncesine kadar İranlıların esas merkezi olan bir kent ortaya çıkarıldı.
Moğollar İran topraklarını sırf yağmalamak ve İran kültürünü ve medeniyetini yok etmek amacıyla İran topraklarına saldıran ve bir dönem yağmanın ardından esas yurtlarına dönen ilk ecnebi kavimdi. Moğollardan önce tüm ecnebi kavimler İran'da kalmak için bu topraklara saldırdı ve İran'ı ele geçirdikten kısa süre sonra da İran kültürünü ve medeniyetini benimsedi. Moğolların İran'da kurduğu ilk imparatorluk İran kültürü ve milleti için hiçbir olumlu ve yapıcı sonucu olmadı. Bilakis İran'ın maddi ve kültürel zenginliklerine bir daha belini doğrultamayacağı şiddete darbe indirdi.
Moğolların İran'a yönelik ikinci çıkarması Hilaku döneminde ve İran'ı tam olarak ele geçirmek amacıyla başladı. Ancak Moğollar bu kez İran'da kalmaya karar verdi ve Cüveyni Hanedanı gibi bazı İranlı hanedanlar ve yöneticiler de Moğollarla işbirliği yaptı ve Moğol İlhaniler Sarayı'nda vezirlik mertebesine kadar yükselenler de vardı. O dönemde İran kültürü ve İranlılar Moğolların aracılığı ile Çin topraklarına kadar yayıldı. İran'da İlhaniler döneminde yüksek mevkilere gelen Cüveyni Hanedanı ve Hoca Reşidettin Fadrullah gibi İranlılar hatta canı pahasına Moğollara da İranlılaştırdığı günlerde İranlı vezirler ve katipler Kubilay Hakan'ın Çin topraklarındaki Çinli iş güzellerinin yanında İran kültürünü yaygınlaştırmaya başladı.
Bugün elimizde bulunan belgeler İranlıların Çin'e İslam'ı götüren ilk millet olduğunu ve bu topraklarda Fars dilini yaygınlaştırdığını gösteriyor. Fransız Profesör Schaeffer, Çinli Müslümanların çoğunu Moğol istilasından önceki dönemde ve yine istila döneminde zorla Çin topraklarına yerleştirilen İranlılar olduğunu belirtiyor. Avrupalı seyyah Marco Polo da Çin sarayında çok sayıda İranlı bilgin, katip ve subaydan söz ediyor ve Çin'de bazı yöreleri İranlı adlarla anıyor.
İran'ın kültürel nüfuz alanının genişlemesine sebep olan en önemli etkenlerden biri de askeri fetihlerin dışında İran irfanı ve tasavvufuydu. İranlı arifler de sürekli İslam dünyasının dört bir yanında yaşayan büyük alimleri ve kutsal mekanları da ziyaret etmek üzere seyahat ediyordu. Bu hareketlilik ve İranlı arif ve sofilerin teorik ve pratik canlılığı İran kültürü ve medeniyetinin, İslam dünyasının ve diğer diyarların dört bir yanında yayılmasına yardımcı oluyordu. Nitekim İranlı büyük arifler İran topraklarında doğdukları halde yaptıkları seyahatler yüzünden de genellikle başka diyarlarda vefat etmişlerdir.
Hindistan diyarında İslam'ın yaygınlaşması sadece Gaznevi Mahmutların veya Kral Timur'un kılıcının gücüyle olmadı ve daha çok İranlı Müslüman arifler ve şeyhler manevi nüfuzları ve sıcak kıdemleriyle Hindistan'ın insanlarını İslam ile tanıştırdı.
Evet, biraz önce de anlatıldığı üzere İranlı büyük arif ve bilginler doğdukları kente kalmıyor ve fikri buluğa eriştikten sonra düşüncelerini harekete geçirmek ve geliştirmek için uygun buldukları topraklara hicret ediyor. Ya da Teberi, Farabi ve İbn-i Sina gibi o çağın büyük kentlerini ve bilim merkezlerini gezdikten sonra doğdukları çok uzak bir yerde fani dünyadan ayrılıyordu.
Değerli dinleyiciler, İranlı Ölüler, Evrensel Mefahiller başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri.
Muhterem dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Her çağda gençler kendilerine özgü özellikleri vardır ve her zaman daha fazla ilgi odağında yer aldıklarından ötürü de toplumlarda çeşitli meselelerin şekillenmesinde etkili rol ifa ederler. Bugün gençlerin en bariz özelliklerinden biri gelenekler ve göreneklerle yüzleşmeleridir. Eğer biraz dikkatli bakacak olursanız, günümüz gençliği sırasında yaygın olan adetler ve gelenek ve göreneklerin bizimkilerle çok zarif ama bariz farklılıkları görebilirsiniz. Öyle ki bazen hatta pek fazla bu konunun üzerinde odaklanmadan bunu görmek mümkün. Eğer aile yaşamımızın en önemli erkanlarından biri olan bir gençseniz, o zaman sizi kastediyoruz demektir. Konu biraz önce değindiğimiz gelenekler ve görenekler ve gençlerin yaşamı ile irtibatlıdır. Üstelik 21. yüzyıl olarak adlandırdığımız tarihin şu hassas diliminde söz konusu olan yaşamdan söz ediyoruz. Öyle bir yaşam ki gençler bu yaşamın gelenek ve göreneklerinden sayılarak kendilerine modern göstermeye çalışır. Sanki bu gelenek ve görenekler onlar için ayak bağıdır ve bu da mevzu bahis açık farklılığı daha da belirgin hale getirir.
Çeşitli toplumlarda insanların güncel yaşamının birer parçası olan geleneklerin müsbet ve menfi olmak üzere iki boyutu vardır ve devranın değişmesiyle bunlar da değişime uğrar. Gelenek ve göreneklerin olumlu yönleri, insanların manevi, ahlaki ve sosyal açılardan gelişmelerine vesile olurken, olumsuz yönlerinin insanın gerilemesine ve alçalmasına yol açar. Körü körüne taklit etmek, geleneklerin olumsuz yönlerinden biridir ve Kur'an-ı Kerim bu durumu insanı helak eden etken olarak saymış ve şöyle buyurmuştur. Müşriklere İslam dinini izleyin dendiğinde, onlar şöyle cevap verir, biz atalarımızın geleneklerini izleriz. Günümüzde birçok genç insan gelenekleri ayak bağı gibi görür ve bu gibi sözlerin devrinin geride kaldığına inanır. Onlara göre artık hurafe haline gelen eski gelenek ve göreneklerin bir kenara bırakılması gerekir.
Oysa gerçekte bizler geleneklerimizde ayaktayızdır. Aslında gerçek şu ki her millet tarihiyle ayaktadır ve geçmişlerinin gelenekleri ve görenekleri bu tarihte önemli ve kalıcı bir yere söz konusudur. Bunların arasında insanların duygularını, sosyal ilişkilerini ve davranışlarını takviye eden geleneklerin yeri ayrıdır. Kur'an-ı Kerim iyi gelenekleri inşa edenleri takdir etmiştir. Gerçi bazı yıllara yeni dünyada geçmişlerden miras kalan geleneklerin ve yaşam tarzı baştan başa değişen şimdiki dünyada yaşamak için güvenli bir kılavuz olamayacağını düşünür. Bu dönem geçmiş yaşamla ilgili birçok varsayım ve ilke sürekli olarak felsefe ve bilim tarafından sorgulanan bir dönemdir. Öte yandan hiçbir insan ve hiçbir toplum geçmişinden ve çevresini saran kültüründen bağımsız hareket ederek yeni dünyanın sorunları ile baş edemeyeceği kesindir. Nitekim hepimiz ve her toplum köklere, geleneklere uzanan bir kimliğe sahiptirler.
Çağımız gençliği yeni bilim ve teknolojiye bağımlıdır ve farkında olmadan sevgisizliği, duygusuzluğu ve ebeveynden ayrılmayı tecrübe eder. Genç insan geçmişleri kayıtsız şartsız izlemeyi asla benimsemediği gibi sadece ebeveynini körü körüne taklit etmeyi de ve hatta bilginlerin sözünü delillere dayanmadığı takdirde kabul etmez. Bir başka ifadeyle çağımız insanı ve özellikle gençler geçmişlerimizden miras kalan her şeye sorgulama gözüyle bakar ve her şeyi bilim ve tecrübe nuru ile aydınlatmaya ve doğruları yanlışlardan ayırmaya çalışır. İnsanlar gerçi Rönesans çağında biraz aşırıya kaçtı ve geçmişle ilgili tüm kazanımları reddetti. Fakat günümüzde tüm bunlara sorgulama gözüyle bakar ve onları kabul etmek veya reddetmek üzere bir yol bulmak ister.
Tahran Radyosu.
Sosyoloji hocası Esedullah Rıza'yı şöyle diyor. Halihazırda gençlerin zamansal kapasiteleri çok farklıdır. Ve hakim kültürde karşı karşıya bulunduğumuz durumda ebeveynlerimizin kriterleri asla günümüz gençliğinin ihtiyaçlarını karşılamaya yetmiyor. Ve bu yüzden de batının kopuk kültürü birçok durumda galip geldi gözleniyor. Örneğin eski usul evlilikler günümüz gençliği tarafından da asla benimsenmiyor. Gerçekte şimdiki hepimiz gelenek ve modernite arasında bir savaşa şahit olmaktayız. Bu değişimin bir yönü gençler için izdivaçta zorunluluk faktörünün ortadan kaldırılmış olmasıdır. Günümüzde medya ve özellikle uydu kanalları düşünceleri büyük oranda değiştirmiştir. Oysa şu modernite bile iletişimde kopuklukları söz konusudur ve içinde boşanma ve sevgisizlik gibi etkenleri barındırır. Üniversite hocası Rıza İbadi şöyle diyor. Günümüz gençliği bundan 2-3-10 yıl öncesinin gençliğinden çok farklıdır. Bu konuda söylenmesi gereken en önemli mesele dünkü gençliğin bugünkü gençliğe kıyasla onurlu, saygın ve mert oluşudur. Ve görünen o ki bugünkü ailelerde gençler zamanla ve modern yaşam tarzı ile bu tür özelliklere yabancı oluyor.
Bu arada sosyal adetlere ve geleneklere değer vermenin ve onlara uymanın gençleri kontrol altına alan etken olduğu unutulmamalıdır. Bu gelenekler ve görenekler hurafe çemberinin dışında oldukları takdirde gençlerin sapmasını ve heba olmasını engelleyecek en önemli etkendir. Ve genç kuşağın yaşamı boyunca sözden amele ve karardan uygulamaya kadar her alanda uyulması gereken etkendir. Gelenek ve göreneklere uymak toplumun belli ve has bir kesimine özgü değildir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de kadınlardan cahiliye kadınlar gibi kendilerini başkaları için bezememeleri ve cahiliye kadınlarının yanlış geleneklerini izlememeleri istenmiştir. Bu yüzden genç kızlar ve erkekler tahrik edici veya başkalarının şehvetini uyandıracak veya toplumda parmakla gösterilecek şekilde giyinmemeleri gerekir. İslam düşmanları bu gibi meselelerin üzerinde büyük yatırımlar yapar ve Batı kültürünün yaygınlaştırmak ve insanları yapıcı kültürlerinden boşaltmakla İslami topluma darbe indirmeye çalışır. Daha net bir ifadeyle toplumda dini ve milli duyarlılıklar zedelendikçe veya yok oldukça kültür daha da kırılgan hale gelir. İslami toplumlarda sosyal gelenek ve görüneklerden biri gençlerin ev ortamında edepli olmaları ve çirkin sözcükleri telaffuz etmekten kaçınmalarıdır. Gençler ebeveyn karşısında alçak gönüllü olmalı ve hiçbir koşul altında onlara karşı agresif davranmamalıdır.
Gerçekte günümüz dünyası tüm ilerlemelere ve yeni teknolojilerine karşın sosyal geleneklere ve göreneklere uygun bir alternatif sunamamıştır. Ahlak ilkelere ve diğerlerinin çöküşü ise bekar yaşam eğilimi, toplu faaliyetlerden uzaklaşmalar ve bireysel hareketlere eğilim, günümüz insanı ve özellikle gençleri benimsedikleri olumsuz durumdadır. Bu durum geleneksel toplumlarda da hızla yayılmakta. Öyle ki genç kuşak artık eski geleneklere duyarsız olmaya başlamıştır. Belki de günümüz gençliği hızlı akli gelişme yüzünden bağımsız olmaya, daha eğilimli olmaya başladıkları söylenebilir. Fakat gerçek başka bir şeydir. İnsanların ben eksenli olmaya eğilimli olması bir nevi sosyal bozukluk olarak tanımlanır ve bu durumun tesirleri toplumun çeşitli boyutlarında ve sosyal ve siyasi ve iktisadi alanlarda kendini gösterir. Amerikalı filozof Fukuyama'ya göre günümüz yaşamının kalitesi ve ahlakının kısıtlı olması yüzünden hepimiz tedrici bir çöküşe şahit olacağız. Bu çöküş ahlaki açıdan kurumlarda ve en çok da ailelerle yaşanacaktır.
İşte bu noktada İslam, Kur'an-ı Kerim ve sünnete rücu etmek en güzel yaşam tarzını belirler ve gençlere en doğru yolu gösterir. Yanlış geleneklerle mücadele etmek ve zararlı olanlarını yok etmek, insanlara ve ailelere ve gelecek kuşaklara en büyük hizmettir. Zira nice insanlar ve aileler yanlış gelenekler yüzünden ağır bedelleri katlanmak zorunda kalmıştır. Gerçekte bazı yanlış gelenekler gençlerin yaşamı ve geleceği üzerinde olumsuz etki yapar ve onların hakiki huzura kavuşmalarına mani olur. Bazı toplumlarda ve birçok ailede yanlış geleneklerden biri izdivaç gibi önemli ve kader belirleyici bir durumla ilgilidir. Nitekim geleneklere uymak veya onuru korumak ve benzeri bahaneler yüzünden gençlerin yaşamının en güzel hadisesi korkunç bir kabusa dönüşebilir. Bu gibi yanlış yaklaşımın yüzünden birçok genç insan aile ocağını kurmaktan vazgeçmiş ve birçokları da bu yola büyük sorunların gölgesinde adım atmak zorunda kalmıştır.
Thank you.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi yanlış gelenekleri izlemeyi reddettiği beyanatında İslam dini ve talimi gençler için en güzel kılavuz olduğunu belirterek gençlere şu tavsiyede bulunur. İzdivaç konusunda İslam'ın kutsal şeriatı cahiliyenin şartlarını bertaraf etti ve bir dizi yeni şartların ve geleneklerin temelini attı. Eğer biraz nikah ve izdivaç meselesi İslam'ın men ettiği şartlardan uzak olması ve İslam'ın temelini attığı şartlarla bezenmesine zemin hazırlayacak olursak, bu durumda nikah ve izdivacımız İslam'a uygun ve İslam peygamberinin rızasına göre olacaktır. Bu durumda hayat güzel olur ve karı koca iyi geçinir. Eğer mazala İslam'ı men etti ve çöpe attı şeyleri bizler izdivaç anlaşmasına karıştıracak olursak, o zaman nikahımız cahiliye nikahı ve işimiz de cahiliye işi olacaktır.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri adlı sohbetimizi dinlediniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bu programı İslam Peygamberi ve Pak Ehl-i Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Geçen bölümde İslam açısından düşünce ve düşünmenin önemini ve bu konuyla ilgili bazı hadis ve ayetleri anlattık. Bugün yine aynı konuya devam edeceğiz. İslami kaynaklarda akıl ve düşünce üzerine birçok rivayet vardır. Bu konu üzerinde rivayetlerin çokluğu İslam dini Allah'ı tanımayı ve insanların saadet ermelerini ve kurtuluşunu akıl ve düşünce üzerine inşa ettiğini gösterir. Hadis kaynakları arasında en muteber kaynaklardan biri olan Kafi Usulü adlı kitabın bir bölümü akıl ve cahillik konusuna ayrılmıştır. Bu kitapta İmam Ali Aleyhisselam'dan nakledilen bir hadiste şöyle anlatılır. Hazreti Cebrail, Hazreti Adem'e nazil oldu ve şöyle dedi. Ben sana üç muhibeti anlatmakla görevlendirildim. Öyle ki sen bunlardan birini seçmeli ve başkalarını bırakmalısın. Hazreti Adem nedir onlar diye sordu. Hazreti Cebrail şöyle karşılık verdi. Akıl, perva ve din. Hazreti Adem, ben aklı seçtim diye karşılık verince, Hazreti Cebrail de perva ve dine şöyle dedi. Onu bırakın ve kendi işinize bakın. Ancak perva ve din şöyle dediler. Biz nerede akıl olursa onun yanında olmak ve ondan ayrılmamakla görevliyiz. Hazreti Cebrail şöyle karşılık verdi: "Madem öyle, o zaman siz de görevinizi yerine getirin." Bu sözlerin ardından Hazreti Cebrail göklere yükseldi. Bu tabir, akıl ve düşünce ve pervabeddinle ilişkisi hakkında kullanılabilecek en ince tabirdir. Çünkü eğer akıl dinden ayrılırsa kolaylıkla yok olur veya sapar. Öte yandan perva da insanı çirkin amellerden ve günahlardan sakındıran ve gerçekte marifet, akıl ve düşünce ağacının meyvesidir. Gerçekte bu hadis, Hazreti Adem'in fevkalade bir görüşü olduğunu ve üç özellik ve imtiyaz arasında birini seçerken en üstün olanı, yani aklı seçeni ve böylece bu seçim sayesinde dinini ve pervasını da koruduğunu gösterir. İslam dininde bir kanun vardır. Şöyle ki, aklın hükmettiği her şeyi şeriat de kabul eder. Bu durumun tersi de doğrudur. Yani şeriatın hükmettiği her şeyi akıl da benimser. Dolayısıyla İslam dininde hükümlerin dayandığı temellerden biri akıldır. İmam Sadık Aleyhisselam'dan nakledilen bir hadiste şöyle okumaktayız: "Akıl, müminin işaretidir." Gerçekte sağlam akıl, insana hakkı batıldan ayırt etme gücü kazandırır ve imansız insan bu güçten yoksundur. Buna göre ilahi peygamberlerin söyledikleri her şey akıl ve mantığa uygundur.
Tahran Radyosu.
Bir gün bir grup sahabe Allah Resulü'nün huzurunda bir Müslümanı övmeye ve takdir etmeye başladı. Resulullah, "Efendimiz onun aklı nasıl?" diye sordu. Sahabe arz etti: "Ya Resulullah, biz onun ibadette çabaları ve hayır işlerinden söz ediyoruz ama siz aklını soruyorsunuz." Allah Resulü şöyle buyurdu: "Akılsız ve ahmak bir insandan gelen musibet, fıskı fucur işleyen günahlardan gelecek kötülükten daha beterdir. Yüce Rabbim kıyamet gününde kullarının makamını akıl ve düşüncelerine göre yüceltir ve kullar buna göre ilahi kata yakınlaşır." Yine Allah Resulü'nden bir başka hadiste şöyle nakledilir: "Bir insanın iyi ahlakı ve dürüstlüğü haberi size ulaşınca bununla yetinmeyin ve onun aklı ve düşüncesinin doğruluğuna bakın ve idrak gücünü ölçün. Çünkü herkesin amelinin mükafatı aklına göre verilir." İslam açısından insanı kemal erdiren ve gelişmesine vesile olan şey akıldır. Akıl, ilahi bir mahluk olan insanı onu yaradana ulaştırır. Kuşkusuz insanın ilahi kata yaklaşması yolunda bazı engeller vardır ve onu doğru yoldan saptırabilir. Bu engellerden biri de şehvettir. İmam Ali Aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur: "Eğer insan şehvetine galip gelebilirse o zaman aklını aşikar etmiş olur. Öfke de doğru düşünmeyi engelleyen bir başka engeldir." İmam Ali Aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur: "Gerçek hikmet ve ilimden yararlanmayan insanlar akılları öfke ve şehvet sonucu hasarlanan kişilerdir. Gaflet de aklın gelişmesine mani olan engellerden biridir." İmam Ali Aleyhisselam'ın tabiriyle eğer bir insan gafil olursa kalbi, aklı ve batını ölmüş olur. Rivayetlerde bencillik ve kibirden de akılcılığı engelleyen bir etken olarak söz edilmiştir. Nitekim İmam Ali Aleyhisselam bu çirkin sıfat hakkında şöyle buyurur. Kibir gibi rezil bir sıfatın tutsağı olan kimse hem aklına ve hem beynine zarar vermiş, hem doğru tanıma ve marifet özelliğinden de mahrum olmuştur. Ve son olarak şu noktaya da değinmek gerekir ki akıllı insan bu dünyada aklıyla türlü faziletlere ve kemallere nail olabileceği gibi kıyamet gününde de aklı ve ilmine uygun olarak hesap verir. Nitekim İmam Bâkır Aleyhisselam şöyle buyurur. Yüce Allah kıyamet gününde kullarının hesabına fani dünyada verdiği akla göre bakar. Muhterem dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Muhterem dinleyiciler, programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalından takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden. Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82. Ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.
Daga nan Tehran, sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.
صدق الله العلي العظيم.